Ayrım 4. Sayfa 482. Uzmanların Çekoslovakya'ya karşı yapılacak saldırı üzerine hazırladıkları planlar yaz mevsiminin sonuna doğru artık iyice biçimlenmişti. Ama ya Batı savunması? Ya Fransızlar Çeklere verdikleri sözü tutarlar da saldırırlarsa? Hitler yanına Yodl'ı, Batı duvarı inşaatından sorumlu mühendis Doktor Todt'u, Himmler'i ve daha başka parti kodamanlarını yanına alarak 26 Ağustos'a Batı tahkimatını gezmeye gitti. Sert ve yetenekli bir Bavyeralı olan Batı komutanı General Wilhelm Edam da 27 Ağustos'ta heyete katıldı. Bir iki gün Ren halkının kendisine yaptığı büyük karşılama törenleriyle Führer'in nasıl sarhoşa döndüğünü gördü. Edam'ı bunlar etkilemedi. Ama ayın 29'unda Hitler'in özel arabasında geçen ilginç bir sahne üzerine sinirlendi ve Führer'le yalnız konuşmak istedi. Generalin sonradan anlattığına göre Hitler az çok alayla Himmler'i ve parti kodamanlarını yanından uzaklaştırdı. Adam hiç sakınmadan konuştu. Batı duvarı üzerinde koparılan bütün gürültü patırtılara rağmen emrinde bulunan kuvvetle bu duvarı tutamayacağını açıkladı. Hitler hiddetinden deliye döndü. Almanya'yı İngiltere ve Fransa'nın bir aradaki kuvvetlerinden daha güçlü yaptığını söyleyip uzun bir nutuk çekti. Hitler, "Bu tahkimatı tutamayan adam namussuzdur," diye bağırdı. Yodl'ın güncesine göre Hitler Hundesfot kelimesini kullanmıştır ki bu çok daha ağır bir kelimedir. Telford Taylor, Sword and Swastika adlı kitabında General Edam'ın yayımlanmamış hatıralarına dayanarak olayı daha geniş anlatır. Ama bu konuda hesapların yanlış çıkabileceği Edam'dan başka komutanların da aklından geçmişti. Hitler 3 Eylül'de OKV ve OKH şefleriyle Keitel ve Brauchitsch'i Berghof'ta topladı. Sahra birliklerinin 28 Eylül'de Çek sınırı boyunca mevzi almaları konusunda anlaşmaya varıldı. Ama X gününün zamanı OKV'ye 27 Eylül günü öğle üzeri bildirilecekti. Hitler Yeşil Harekat planından memnun kalmamıştı. Planın birçok bakımdan değiştirilmesini emretti. Binbaşı Schmundt'un bu toplantıda tuttuğu notlardan anlaşıldığına göre hiç olmazsa Brauchitsch, çünkü Keitel ağzını açamayacak kadar büyük bir dal kavuktu, Batı'nın nasıl tutulacağı sorununu yeniden ortaya attı. Hitler, Batı tahkimatının hızlandırılması için orada emirler verdiğini söyleyerek Brauchitsch'i atlattı. General Heinrich von Stülpagel 8 Eylül'de Yodl ile konuştu. Yodl, Batı'daki askeri durum hakkında generalin karamsar olduğunu sonradan güncesine kaydetti. O sırada Nürnberg'de başlayan parti kongresinde gördüğü bağnazlığın etkisinde kalan Hitler'in Fransa müdahale etsin etmesin Çekoslovakya'yı istila edeceğini her ikisi de anlamışlardı. Her zaman iyimser olan Yodl, "Fazla telaşa kapıldığımı kabul etmeliyim," diye yazıyordu. Hitler, ertesi gün yani 9 Eylül günü Keitel ve Brauchitsch ile Halder'i Nürnberg'de bir toplantıya çağırdı. Toplantı gece saat 10'da başladı, ertesi sabah saat 4'e kadar sürdü. Keitel'in sonradan Yodl'a gizlice söylediğine göre ve onun da güncesine yazdığına göre toplantı çok sert geçti. Halder büsbütün zor durumdaydı. Çünkü saldırı emri verildiği an Hitler'i devirecek komplonun en belli başlı adamıydı. Genelkurmay'ın Çekoslovakya seferi için hazırladığı planı bütün ayrıntılarıyla toplantıda anlattı ve sonra da Hitler'in bu planı paramparça ettiğini, yalnız kendisi değil, Brauchitsch'i de korkaklık ve askeri bilgisizlikle suçlayarak yukarıdan aşağı bir güzel giydirdiğini büyük bir teessürle gördü. Yodl'ın 19 tarihli güncesine göre Keitel, Nürnberg'de olup bitenlerden ve Alman ordusunun yüksek kademelerinde görülen bozgunculuk ruhundan ötürü çok sarsılmıştı. Ordunun yüksek komuta heyetinde görülen bozgunculuktan ötürü Führer birçok suçlamalarla karşılaştı. Keitel, OKV'de hiçbir subayın eleştirisine, kararsız düşüncelerine ve bozgunculuğuna göz yummayacağını söyledi. Göze aldığı serüven konusunda Führer'in gözünü açması için kendisini desteklemelerini, ordu komutanının Bauch için komuta mevkiinde bulunan generallerden istediğini Führer biliyor. Bauch için Führer üzerinde bir etkisi yok. Böylece Nürnberg'de buz gibi bir hava esti. Ne yazık ki Hitler bütün ulusun desteğini kazanmış durumda ama ordunun belli başlı generallerini ikna edemiyor. Bütün bunlar umudunu Hitler'e bağlamış olan genç yodulu çok üzüyordu. Generaller akıl gücü ve itaat yoksunluğunun verdiği zararları şerefli bir şekilde ancak eylemleriyle tamir edebilirler. 1914'te de aynı sorun vardı. Orduda yalnız bir tek itaatsizlik örneği vardır. Bu da generallerin itaatsizlikleridir. Eninde sonunda kendini beğenmişliklerinden doğuyor bu. Artık inanmıyorlar ve itaat etmiyorlar. Çünkü Führer'in dehasını anlamıyorlar. Birçokları onu hala Dünya Savaşı'ndaki bir çavuş gibi görüyor. Bismarck'tan beri gelmiş geçmiş devlet adamlarının en büyüğü saymıyor. Ordu Yüksek Komutanlığı'nda Oberquartiermeister 1 mevkiini işgal eden ve Halder'in komplosuna girmiş olan General von Stülpagel 8 Eylül'de Jodl ile konuştu. Hitler'in Çekoslovakya'ya saldırı emri vermesinden 5 gün önce Ordu Yüksek Komutanlığı'na haber verileceğine dair OKV'den yazılı teminat istedi. Jodl bu isteğe havaların kararsızlığı yüzünden ancak 2 gün önce haber verebileceğini cevabını verdi. Komploculara bu kadarı bile yeterdi. Ama komplocuların başka bir noktadan da emin olmaları gerekiyordu. Hitler Çekoslovakya'ya saldırı kararını uyguladığı zaman İngiltere ile Fransa'nın Almanya'ya savaş açacakları hakkında tahminleri acaba doğru muydu? Bu amaçla İngiliz hükümetinin ne yapmak kararında olduğunu anlamak, aynı zamanda Hitler'in sonbaharın belirli bir gününde Çekoslovakya'ya saldırmaya karar verdiğini, saldırı tarihini bilen Genelkurmay'ın bu saldırıya karşı olduğunu, İngilizlerin Hitler'e karşı sonuna kadar direnmeleri halinde çok kesin bir şekilde harekete geçmeye hazır bulunduklarını İngiliz hükümetine haber vermek ve böylece gerekiyorsa İngiltere'nin kararını etkilemeye çalışmak için Londra'ya güvenilir ajanlar göndermeye karar verdiler. Komplocuların seçtiği ilk habercilerden biri Ewald von Kleist'ti. Abwehr'de çalışan Albay Oster seçmişti kendisini. Kleist 18 Ağustos'ta Londra'ya vardı. Çekoslovakya üzerinde bütün isteklerini Hitler'e vermeye hazır olan Berlin'deki İngiliz elçisi Henderson, İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na Kleist'in resmi çevrelere kabul edilmesinin doğru olmadığını bildirmişti. 6 Ağustos tarihli bir Alman Dışişleri Bakanlığı muhtırasına göre Henderson özel bir toplulukta oradaki Almanlara İngiltere'nin Çekoslovakya için bir tek denizcisini ya da havacısını tehlikeye atmayı düşünmediğini, zora başvurulmadığı süre herhangi bir makul çözümde anlaşılabileceğini söylemiştir. Bununla birlikte Londra'da Hitler'i yatıştırma politikasına karşı olanların başında gelen İngiliz Dışişleri Bakanlığı Baş Diplomatik Danışmanı Sir Robert Fansittart, Londra'ya geldiğinin ertesi günü öğleden sonra Kleist'i gördü. İngiliz siyasetinde henüz yalnız başına olan Winston Churchill de onu daha ertesi gün kabul etti. Ağırbaşlılığının ve iştenliğinin etkisinde kalan her iki adama da Kleist kendisine verilen talimatı tekrarladı ve Hitler'in Çeklere saldırmak için bir tarih tespit ettiğini, Hitler'e karşı olan birçok generallerin o tarihte harekete geçeceklerini, ancak Hitler'i yatıştırma politikasında daha ileri gidilecek olursa durumlarının sarsılacağını belirtti. İngiltere ve Fransa, Hitler'in ordularını Çekoslovakya'ya saldırtması halinde seyirci kalmayacaklarını açıkça ilan ettikleri ve ünlü bir İngiliz devlet adamı da Nazi istilasının sonuçlarını Almanlara hatırlattığı takdirde Alman generalleri de Hitler'i durdurmak üzere harekete geçeceklerdi. Alman ordularının ya da uçaklarının zorla Çekoslovak sınırlarını geçmesi Dünya Savaşı'nı yeniden başlatacaktır. Buna eminim. 1914 Temmuz'unun sonunda olduğu gibi İngiltere'nin de Fransa ile birlikte yürüyeceğine kesinlikle inanıyorum. Sizden rica ederim. Bu noktada sakın yanılmayın. Kleist 23 Ağustos'ta Berlin'e döndü ve Churchill'in mektubunu Beck'e, Halder'e, Hammerstein'e, Canaris'e, Oster'e ve komploda bulunan öteki kimselere gösterdi. Wheeler Bennett, Nemesis of Power adlı kitabının 413. sayfasında şöyle yazar. Savaştan sonra Fabian von Schlabrendorf'un kendisine verdiği özel bilgiye göre Canaris bu mektuptan iki kopya çıkarttı. Birini kendisine alıkoydu, ötekini de Beck'e verdi. Kleist de mektubun aslını Pomeranya'da Schmetz'ine de bulunan Sayfiye evinde sakladı. Mektup 20 Temmuz 1944'te Hitler'i öldürmek için yapılan bir teşebbüsten sonra Gestapo tarafından bulundu ve 16 Nisan 1945'te Halk Mahkemesi'nin Kleist'e ölüm cezası vermesine ve bunu infaz etmesine yaradı. Aslında Churchill'in mektubunda yazılanları Alman makamları komplocuların sandığından çok daha önce biliyordu. Ben bunu bir Alman Dışişleri Bakanlığı muhtırasından anladım. Tarihi yoktu ama 6 Eylül 1938'de bakanlığa verildiği biliniyor. Muhtırada ayrıca şu açıklama vardı. Winston Churchill'in bir Alman muhtemedine verdiği mektuptan alıntılar. Van Start, Kleist'in getirdiği haberi bayağı ciddiye aldı. Gerek İngiliz Başbakanına ve gerekse Dışişleri Bakanlığına bu konuda bir rapor verdi. Chamberlain, Lord Halifax'a yazdığı bir raporda, Kleist'in anlattıklarından bir hayli iskonto yapmak eğiliminde olduğunu söylemekle beraber şunu da ekledi. Hiçbir şey yapmamanız gerektiğinden pek emin değilim. Chamberlain'in bu konuda yaptığı tek şey, elçi Henderson'ı 28 Ağustos'ta danışmak üzere alayı valar ile Londra'ya çağırmak oldu. Berlin'deki elçisine iki talimat verdi. Hitler'e ciddi bir uyarımda bulununuz ve ikinci olarak kendisiyle, Chamberlain'le, Führer arasında kişisel bir teması gizlice hatırlayınız. Henderson, kendi anlattığına göre başbakanı birinci isteğinden vazgeçirmek için çok çalıştı. İkinci isteğe gelince tabii onu memnunlukla yerine getirecekti. Elçi 18 Temmuz'da Berlin'den Lord Halifax'a şunları yazıyor. Prag için artık gerçekten bir dönüş yapmanın zamanı geldiğine namuslu olarak inanıyorum. Eğer Beneš Henlein'i memnun edemezse başka hiçbir Sudet liderini memnun edemez. Çeklerin gözünden düşmeye mahkumuz. Henlein'in Hitler'in elinde bir oyuncak olduğunu ve Hitler'in istediklerini Beneš'in kabul edemeyeceği bir şekilde durmadan artırmasını ona emrettiğini Henderson'ın bile bu sırada bilmemesi hayret edilecek bir şeydir. Münih'e Hitler'in en büyük kansız zaferine doğru atılmış ilk adımdı bu. Chamberlain'daki bu dönüşün farkına varmayan Berlin'deki komplocular İngiliz hükümetini uyarmak için yeni bir takım teşebbüslere giriştirirler. Albay Oster, Hitler'in Eylül sonunda Çekoslovakya'yı istila etmek niyetinde olduğunu bildirmek üzere 21 Ağustos'ta Berlin'deki İngiliz askeri ateşesine bir ajan gönderdi. Eğer Hitler son dakikada dışarıdan yapılacak güçlü bir hareketle niyetlerinden vazgeçmeye zorlanacak olursa bu darbenin altından güçlükle kalkar dedi İngilizlere. Eğer iş savaşa dökülürse Fransa ile İngiltere'nin hemen girişecekleri saldırılar rejimin yıkılmasıyla sonuçlanır. Sir Neville Henderson görevini yaptı ve bu haberi Londra'ya ulaştırdı. Ama bu haberi açıkça yan tutarlık ve daha çok propaganda olarak niteledi. Kibar İngiliz diplomatının gözündeki perde, buhran büyüdükçe daha da kalınlaşıyordu. General Hyder, komplocuların mesajları İngilizlere iyice ulaştıramadıklarını sandığı için 2 Eylül'de İngiliz Savaş Bakanlığı ve İngiliz Entelijans Servisi ile temas etmek üzere kendi habercisini gönderdi. Bu adam Hans Böhm Tettelbach adında emekli bir yarbaydı. Yarbay kendi ifadesine göre Londra'da birçok önemli kişileri gördü ama anlaşılan bu kişiler üzerinde pek etki bırakmadı. Komplocular İngiliz hükümetini sıkı durmaya kışkırtmak üzere son bir çare olarak Alman Dışişleri Bakanlığı'nı ve Londra'daki Alman elçiliğini kullanmaya karar verdiler. Elçilik müsteşar ve maslahat güzarı Theodor Kort'tu. Küçük kardeşi Erich de Alman Dışişleri Bakanlığı'nda Ribbentrop'un sekreterlik bürosu şefiydi. Dışişleri Bakanlığı'nın beyni olan devlet başsekreteri Baron von Weizsäcker bu iki kardeşi destekliyordu. Savaştan sonra dünya bu baronun büyük bir Nazi düşmanının olduğunu öğrendi ama o sonuna kadar Hitler'e ve Ribbentrop'a bağlı kaldı. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan elde edilen belgelere göre o da o sırada Çekoslovakya'ya yapılacak bir saldırıya generallerin ileri sürdükleri aynı nedenlerden ötürü karşıydı. Çünkü böyle bir davranış Almanya'yı sonunda kaybedilecek bir savaşa sürükleyecekti. Weizsäcker'in göz yummasından yararlanılarak Beck, Halder ve Gördeler'e danışıldıktan sonra İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na Theodor Kort vasıtasıyla son bir uyarma yapılmasına karar verildi. Kort, elçilikte danışman olduğu için kimsenin ondan şüphelenmesine ihtimal yoktu. 5 Eylül günü akşamı Chamberlain'ın özel danışmanı Sir Horace Wilson'la Kort'un verdiği bilgi o kadar önemli ve acele görüldü ki kendisi hemen gizlice Downing Street'te ve İngiliz Dışişleri Bakanlığı'na gönderildi. Kort orada Hitler'in 16 Eylül'de genel seferberlik ilanına hazırlandığını, Çekoslovakya'ya yapılacak saldırı tarihinin en geç 1 Ekim olarak tespit edildiğini, Alman ordusuna son saldırı emri verildiği an ordunun Hitler'e bir darbe indirmeye hazırlandığını, bu darbenin İngiltere ile Fransa sağlam durduğu takdirde başarılabileceğini Lord Halifax'a açıkça söyledi. Hitler'in 12 Eylül'de Nürnberg'de toplanacak parti kongresinin kapanışında vereceği söylemin çok şiddetli olacağını, bu söylemde Çekoslovakya üzerindeki bütün planlarını açıklayacağını ve İngiltere'nin işte bu sırada diktatöre karşı çıkması gerektiğini de Lord Halifax'a ayrıca hatırlattı. İngiliz Başbakanlığı ile sürekli olarak temasta bulunmasına ve bu konuda Dışişleri Bakanı'na çok açık davranmasına rağmen Kort da Londra'da esen havayı bilmiyordu. Ama iki gün sonra yani 7 Eylül'de Londra'nın The Times gazetesinde çıkan ünlü başyazıyı okuyunca o da herkes gibi bu havanın ne olduğunu anladı. Irk bakımından bağlı bulunduğu ulusa karşı yakınlık duyan yabancı halklardan kurtulmasını ve böylece Çekoslovakya'nın daha tek düze bir duruma getirilmesini öngören ve bazı çevrelerce uygun karşılanan projeyi Çek hükümetinin olduğu gibi reddedip etmemek gerektiğini biraz düşünmesi doğru olur. Devletin tek düze olmasından doğacak yararlar, sınırdaki Sudet Alman bölgesinin kaybedilmesinden doğacak açık sakıncalardan daha ağır basabilir. Yazıda, Çeklerin Sudetland'ı Almanlara bırakmakla hem Bohemya'nın doğal dağ savunmalarını ve hem de Majino hattı tahkimatını kaybedeceklerinden ve dolayısıyla Nazi Almanya'sının karşısında savunmasız kalacaklarından hiç söz edilmiyordu. İngiliz dışişleri The Times'ta çıkan başyazının hükümet görüşünü temsil ettiğini hemen inkar etti. Ama Kort ertesi gün yazının başbakanın çevresinden gelen bir görüşten esinlenilerek yazılmış olması ihtimali bulunduğunu Berlin'e telgrafla bildirdi. Gerçekten böyle bir ihtimal vardı. İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen bu buhranlı yıllarda 6 Eylül'de başlayan Nürnberg Parti Kongresi 12 Eylül'de en yüksek noktasına vardığı sırada Avrupa başkentlerine nasıl karanlık ve ağır bir havanın çökmüş olduğunu hatırlamak kolay değildir. Hitler kongrenin son gününde bir kapanış konuşması yapacaktı. Bu konuşmada Çekoslovakya ile bir savaş mı yoksa barış mı yapacağını bütün dünyaya ilan edeceği umuluyordu. Ben de o hafta buhranın merkezi Prag'daydım. Almanların Sudetland'da çevirdikleri dolaplara, Berlin'in tehditlerine, İngiliz ve Fransız hükümetlerinin teslim olmaları için Çeklere yaptırdıkları bütün baskılara ve bu iki hükümetin Çekoslovakya'yı tek başına bırakmalarından korkulmasına rağmen çok gariptir ki Çek başkenti her zamankinden daha sakin görünüyordu. Hiç olmazsa dışarıdan. Artık kesin bir adım atmanın zorunlu olduğunu anlayan Başbakan Beneš, 5 Eylül'de Sudet liderlerinden Kunt ile Sebokovski'yi Hradschin Sarayı'nda toplantıya çağırdı ve bütün istediklerini bir kağıda yazmalarını istedi. İstekler ne olursa olsun kabul edecekti. Sudet liderinin yardımcısı Karl Hermann Frank ertesi gün "Eyvah, bütün istediklerimizi verdiler!" diye bağırdı. Sudet politikacılarıyla Berlin'deki patronlarının hiç de istemedikleri şeydi bu. Henlein Almanya'dan aldığı talimata uyarak 7 Eylül'de Çek hükümetiyle yaptığı bütün görüşmeleri birdenbire kesti. Bu davranış için gösterilen bahane Çek polisinin güya Moravsk Ostrava'da giriştiği aşırı hareketlerdi. Eylül'ün 10'unda Göring Nürnberg'deki parti kongresinde sert bir konuşma yaptı. Avrupa'nın küçük bir parçası bütün insanlığı durmadan rahatsız ediyor. Bu sefil, cüce ırk yani Çekler kültürlü insanları eziyor. Arkasında Moskova ve yüzünde Yahudi şeytanının ebedi maskesi var. Ama Beneš aynı gün radyoda yaptığı bir konuşmada Göring'in şiddetli sözlerine hiç değinmedi. Beneš'in konuşması soğukkanlılık, iyi niyet ve karşılıklı güven için yapılmış ağırbaşlı ve şerefli bir çağrıydı. Ama bu durgun görünüşe aldanmamalıydı. Aslında Çeklerin sinirleri çok gergindi. Çek radyo evinin salonunda Doktor Beneš'i gördüğümde yüzünün asık olduğuna dikkat ettim ve durumun korkunçluğunu çok iyi bildiğini anladım. Wilson istasyonun ve havaalanı emin yerlere kaçmaya çalışan Yahudilerle doluydu. O hafta sonu halka gaz maskeleri dağıtıldı. Paris'ten gelen haberlerden Fransız hükümetinin savaş ihtimali karşısında paniğe kapıldığı, Londra'dan gelen haberlerden de Chamberlain'ın Hitler'in isteklerini yerine getirmek için son bir tedbir düşündüğü anlaşılıyordu. Bu tedbirleri Çeklerin zararına olacağı belliydi. Bütün Avrupa Hitler'in 12 Eylül'de Nürnberg'de yapacağı konuşmayı bekliyordu bu sırada. Parti kongresinin son gecesi muazzam stadyumda toplanan çılgın bağnaz naziler karşısında Hitler'in yaptığı konuşma çok sert ve ağırdı. Çek devletine, özellikle Çek Cumhurbaşkanı'na karşı ağza alınmayacak küfürlerle doluydu ama yine de bir savaş ilanı değildi. Kararı kendisine saklamış, halkın önünde açıklamamıştı. Çünkü yukarıda gördüğümüz gibi Hitler'in 1 Ekim'i Çek sınırı geçme günü olarak zaten tespit ettiği ele geçirilen Alman belgelerinden anlaşılmaktadır. Çek hükümetinden Sudet Almanlara karşı adil davranmasını laf olsun diye istiyordu. Eğer Çekler adil davranmayacak olursa bunu Almanya sağlayacaktı. Bu sert konuşma her yanda büyük tepkiler yarattı. Sudetland'ı isyan ettirdi ve Çek hükümeti 2 gün süren çetin çarpışmayı ancak Sudetland'a asker göndermekle ve burada sıkı yönetim ilan etmekle bastırabildi. Henlein sınırı geçerek Almanya'ya kaçtı ve artık tek çıkar yolun Sudetland'ın Almanya'ya bırakılması olacağını söyledi. Yukarıda gördüğümüz gibi Londra'nın desteklediği çözüm yolu buydu. Ama bu yolda daha ileriye gitmeden önce Fransa'nın da onayını almak gerekiyordu. Hitler'in Nürnberg'de yaptığı konuşmasının ertesi günü, yani 13 Eylül'de Fransız kabinesi bütün gün toplantı halinde kaldı. Yakında bir Alman saldırısı olacağına inanıyorlardı. Bu takdirde Fransa'nın Çekoslovakya'ya karşı girişmiş olduğu taahhütlere bağlı kalıp kalmayacak konusunda kabinede görüş ayrılığı vardı. Paris'teki İngiliz elçisi Sir Eric Phipps o gece Başbakan Daladier ile acele bir görüşme için Opera Komik'ten çağrıldı. Fransız Başbakanı Alman diktatörüyle hemen çok iyi bir pazarlık yapması için Chamberlain'e başvuruyordu. Mr. Chamberlain bu konuda teşvik edilmeye pek ihtiyacı olmadığı kolaylıkla kestirebilirdi. O gece saat 11'de İngiliz Başbakanı Hitler'e acele bir mesaj gönderdi. Durumun gittikçe kritik bir hal aldığını göz önünde tutarak barışçı bir çözüm yolu bulmaya çalışmak amacıyla hemen sizi görmek için oraya gelmeyi teklif ediyorum. Uçakla gelmeyi tercih ediyor ve yarın sabah harekete hazır olduğumu bildiriyorum. Lütfen beni ne zaman ve nerede görebileceğinizi en kısa zamanda bildiriniz. Çok çabuk cevap verdiğiniz takdirde memnun kalacağım. 2 saat önce Londra'daki Alman maslahat güzarı Theodor Kort, Berlin'e bir telgraf çekmiş, İngiliz Başbakanı'nın bütün Alman tekliflerini incelemeye, plebisiti savunmaya ve plebisitin yapılmasına katılmaya hazır bulunduğunun Chamberlain'ın basın sekreteri tarafından kendisine haber verildiğini bildirmişti.